Ayrım 17. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 214. Analiz okulunun önemi de buradan geliyor değil mi? Başlangıcı böyledir. Daha sonra yeni bir akım ortaya çıktı analiz okulu içinde. Braudel ile cephe aldılar. İnsanları harekete geçiren, tarihi yapan daha ziyade spiritüel faktörlerdir dediler. Din vardır, anane vardır. Kısaca zihniyet en önemli faktördür. George Duby de analiz okulundan mı? Duby onu aşıyor. Emmanuel Leroy Laudry öyledir. Mesela şimdi manastırların din hareketlerinin sosyal gelişim üzerindeki tesirlerini araştırıyorlar. Aslında insan nasıl hem manevi hem maddi faktörlere bağlı bir yaratıksa, onun yaşam çevresi toplumda öyledir. Yani bakıyorsunuz insan bir fikir için kendisini feda edebiliyor. Ölüme kadar gidebiliyor. Demek ki insanı harekete geçiren şey yalnız maddi faktörler değildir. Tarihçi tarihi gerçeği bulabilmek için çeşitli teorileri kullanmalıdır. Braudel yeni bir kavram ortaya attı. Total history. Yani toplumun tarihini araştırırken her yönüyle araştırmalısınız. Ayrım yapmadan tam tarihçilik. Tam topyekün tarihçilik. Halkı, devleti, politikayı, nüfusu hatta iklimi. Bu surette bir total history kavramı ortaya çıktı. Braudel'in bu fikri Amerika'da ancak 20 sene önce yayıldı. Eserini çok sonra tercüme ettiler. Eseri 1949'da çıktı. 1970'lerde tercüme etti Amerikalılar. Orada sosyolojiye de tesiri var Braudel'in. Binghamton Üniversitesi'nde Fernand Braudel Center for Historical Research diye bir merkez kurdular. Bunun kurucusu Emmanuel Wallerstein. Dünya üzerinde kapitalizmin yayılışı üzerinde önemli bir eseri vardı. Sosyologtur kendisi. Braudel adına bu enstitüyü kurdu. Fernand Braudel geldi oraya. Bu fakir analiz okulun bir müntesibi olarak kuruluşa davet edildi. Braudel kendisi de oradaydı. Türkiye'de tanıştığınızı söylemiştiniz daha önce. Nasıl oldu? Nasıl tanıştım anlatayım. 1950'de Londra'dan Paris'e Tarihi İlimler Kongresi'ne geldiğimi anlatmıştım. Londra'dan Paris'e geldim ve Braudel'in kitabını aldım. Kongrede en hararetli konuşmalar ve tartışmalar bu kitap üzerineydi. Türkiye'ye dönünce 1950'de Belleten'deki yazımda Braudel'in çok istifade ettiğimi söyledim. Barkan, İktisat Fakültesi mecmuasında bir tanıtma yazısı yazdı. Braudel'in analiz tarihçiliği bu surette Türkiye'de başlamış oldu. Braudel Paris'te kendi ekolünde yetiştirmek için bir genç arıyordu. Türkiye'ye geldi, Ankara'da tanıştık kendisiyle. Ordinarius Profesör Barkan'ın İstanbul'daki İktisat Enstitüsü, Barkan'ın özellikle nüfus ve fiyat hareketleri üzerindeki araştırmaları Braudel için son derece önemliydi. Aralarında sıkı bir dostluk oluştu. Barkan kendi asistanı Salihlioğlu'nu tavsiye etti. Sahillioğlu Braudel'in yanına gitti. Paris'te para tarihi üzerine doktora yaptı. Bugün Osmanlı para tarihi üzerinde en büyük mütehassıs odur. Braudel Akdeniz tarihçisidir. Akdeniz tarihi bir bütündür. Yani Hristiyan Akdeniz yahut İslam Akdeniz'i diye ayırmak mümkün değildir diyor. İspanya'da, İtalya'da olan para hareketleri az arayla İstanbul'da kendini gösteriyor. İspanya'da 1550'de enflasyon %100, 1580'lerde İstanbul'da %100. Bu suretle Braudel, Akdeniz tarihinin bütünlüğün görüşünü ortaya attı ve şöyle dedi. Batı Akdeniz'i iyi biliyoruz, arşivlerimiz var. Fransız, İtalyan, İspanyol arşivi var fakat Doğu Akdeniz bir muammadır, bilmiyoruz. Osmanlı için kullandığı yegane arşiv Dubrovnik arşividir. İstanbul'a gelince Barkan'ın Osmanlı arşivleri üzerine nasıl çalıştığını, nasıl mühim gerçekler ortaya çıkardığını görünce büyülendi ve kendi noksanlarını tamamlamak için Barkan'a dayanmak lüzumunu anladı. Hatta onun enstitüsü için nüfuzunu kullanarak önemli bir bağış temin etti. Biliyorsunuz fakülte bütçeleri çok mahduttur. Barkan'ın projelerini desteklemek için para buldu. Barkan'ın mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun para ve nüfus hareketleri, işçilik, Süleymaniye Camii muhasebe kitabı birçok bakımlardan Braudel'in kafasındaki sorulara cevap veren araştırmalardır. Barkan tabiatıyla Braudelci oldu. Braudel, La Méditerranée kitabının ikinci baskısında Barkan'ın bazı buluşlarını kitaba ekledi. Bugün analiz okulu etkisi tarihçiliğimizde hayli kuvvetlidir. Sizi sıkmazsa biraz total history açsanız. Biraz değindik zaten. Tarihi gelişimi açıklamak için toplum yapısını belirleyen iklim, nüfus, ekonomi, zihniyet değişikliklerini incelemek gerekir. Braudel diyor ki, bir toplum bu faktörlerdeki gelişimlere uyumlu olarak 3 nesil sonra değişir. Çünkü nüfus artar. Belki iklimde değişiklik olabilir. Ekonomi de, mesela enflasyon olabilir. Bütün ekonomik sistem değişebilir. 3 yahut 4 kuşak sonra bir toplum tanınmayacak şekilde yeni bir şekle intikal eder. Buna bir formül de buldu. Long Dury, uzun süreç diye bir teori ortaya attı. Diyor ki, 100 ya da 120 yıl sonra bir toplumu yeniden tetkik ederseniz, onun nasıl bir değişikliğe girdiğini görürsünüz. Long Dury, Total History, bunlar hep analiz okulu buluşları. Benim Osmanlı'da değişim üzerine bir makalem vardır. Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, Arşivum Ottomanicum, 6-1980. Hangi dönemdeki değişime dair? 1600'den sonra Osmanlı Devleti nasıl değişti? Biliyorsunuz Classical Age'de 1600'e kadar geliyorum. 1600'den sonra çok değişti Osmanlı. Bütün sistem değişti. Devlet, toprak meseleleri, köylü ve devlet ilişkileri. Sizin Barkan ile aranız nasıldı? Çok iyiydi. Aynı konularda çalışıyoruz. O İstanbul'da, ona sorumluluklarını da dermiş ki Ankara'da bir çocuk var. Çocuk derdi bana. Gülüyor. Ona bakın. Aranızda kaç yaş fark var? 20 yaş filan. Bir kere bana dedi ki, Halil, ben artık makale yazmaktan vazgeçtim. Artık bundan sonra tarih için ham madde yazacağım. Hakikaten şaheserler çıktı buradan. Mesela ne yaptı? Arşivde Süleymaniye Camii'nin inşası sırasındaki masraf defterlerini buldu. O cami inşaatını bir müdür idare ediyor ve bütün harcamaları o yapıyor. İki büyük cilt halinde kaybediyor. Mesela işçileri nereden buluyor? Ufak bir gündelik vererek acemi olanlarını kullanmış. Sonra mesela ustalar, camcılar, bütün malzeme orada. Camcılar üzerinde İngiliz Dr. Mr. Rogers sırf o malzemeyi kullanarak Osmanlı'da camcılık diye kapsamlı bir makale yazdı. Barkan bu iki defteri aldı. Okudu doğru bir şekilde. İki cilt halinde neşretti. Bir giriş yazdı. Kendisi ama özel terimler var. Mesela ölçüler, endaze var, parmak var. Nedir bunlar? Onları da izah etti. Dediği gibi tarihçilik için yarı ham madde hazırladı. O neşri kullanarak Osmanlı devrinde işçilik üzerine yazı yazılıyor. Nitekim kendisi de bir makale yazdı bunun üzerine. İşçilik, ustalar, yevmiyeler nasıl? Braudel ekolü budur. Barkan bu çerçevede ilginç Osmanlı belgelerini gelecek tarihçilere hazırlama işine girdi. Bana sorarsanız ben ikisini de yapmaya çalışıyorum. Jennings öyle söylemiştir. Sen hem ameliliğini yapıyorsun hem de sosyal terkibi. Misal olarak 1996'da çıkan şu eserime bakınız. Sources and Studies on the Ottoman Black Sea, Cambridge, 1996. Bizim tarihimizi incelemek o kadar güçtür. Çünkü arşiv kaynakları neşredilmemiştir. Onun için Türk tarihçisi bir yere varmak için hem mühendis, mimar olacak hem de amele gibi çalışacak. Belgeleri bulacaksınız, doğru neşredeceksiniz. Sonra ondan çıkacak genel bakışı, genel sonuçları formüle edeceksiniz. Bizim vardığımız tarihçilik bu. Benim en yakın olduğum kimse Barkan'dı. 1959-60'da bu defa ODTÜ'de ders veriyorsunuz değil mi? Hangi dersi veriyordunuz? ODTÜ daha yeni kuruluyordu. Çobanoğlu rektördü. Devrim tarihi verdim orada bir sene, part-time olarak. 1960 yılında kışın Hebrew Üniversitesi'ne İsrail'e davet edildim ve Osmanlı tarihi üzerine iki konferans verdim. İsrail, Osmanlı'dan sonra aynı bölgede kurulmuş bir devlet olarak Osmanlı tarihine büyük önem vermekte. Türkiye'den ve Almanya'dan sonra belki en kuvvetli ekip orada ortaya çıktı. Bu ekibin hazırlanmasında Profesör Uriel Haidt, Türkolog ve tarihçi etkilidir. Beni o davet etti. İsrail'de bugün tanınmış Osmanlı mütehassısları onun talebeleridir. Ziya Gökalp üzerinde bir kitabı da vardır. Sonradan Osmanlı ceza hukuku üzerinde bir kitap yazdı. O zamanlar İsrail'in kuruluş devri. Kibutslara götürdü beni. Bu yeni bir projeydi. Muhacirleri özel bir kampta yerleştiriyorlar. Orada İbranice öğreniyorlar. İsrail'in yeni hayatını öğrenmek, ona uyum sağlamak için. bir sosyal laboratuvar. Uriel Haight sıcakta tenis oynayıp eve gelmiş, son nefesini vermiş. Çok genç gitti. O konferansta hazır olanların çoğu bugün İsrail'de Osmanlı sahasında profesör, ne zaman görseler beni hoca gibi karşılarlar. Verdiğiniz konferans öğrenciler içindi değil mi? Tabii. Yıllar sonra 1993'te aynı üniversite bana doktora vermek için çağırmıştı. Uriel Haight'in hanımı geldiğimi duymuş, haber gönderdi. Gittim, kendisini ziyaret ettim. Beni evlerinde misafir etmişlerdi. Böyle acıklı şeyler de var hayatta. İyi bir arkadaş kaybettik. Konferanslar dışında İsrail'i gezme fırsatı buldunuz mu? İsrail küçük bir memleket. Biliyorsunuz, baştan aşağı gezdim. Lut Gölü'ne indim. O kadar yoğun bir tuzlu su ki girerseniz batmazsınız diyorlar. Sodom ve Gomorra meşhur hikaye, biliyorsunuz. Tanrı'nın lanetiyle ikisi de heykel olmuş. Orada anladım nasıl olduğunu. Çok zaman kalırsanız tuz birikiyor üzerinize ve heykel gibi çıkıyorsunuz. Gülüyor. Herhalde Lut Gölü ile ilgili. Yüzdünüz mü yoksa? Yüzmedim, hayır. Gölün öbür tarafı Ürdün. Bu çöküntüde hemen hemen insan yok. Korkunç bir doğa. Deniz altında kaç yüz metre iniyorsunuz. Dünyanın en derin göllerinden birisi. O zaman çok kalabalıkta değildi herhalde. Yeni kurulmuştu çünkü. Değildi tabii. Sonradan Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel ile bir kez daha gittim İsrail'e. Arafat'ı gördüm. Bir Atatürk Parkı kurmuştu İsrailliler. Türkiye'den giden pek çok Yahudi var İsrail'de. Tepede bir Atatürk ormanı yetiştirmişler. Türkiye'ye çok bağlılar. Mükemmel Türkçe konuşurlar. Onların himmetiyle bu park yapılmış. Demirel ile bizi sıcak karşıladılar. İlginç bir deneyim olmuş sizin için. Filistin'e geçtiniz ve Yasir Arafat'la tanıştınız. Parkın açılışından sonra Filistin tarafına geçtik. Filistin lideri Yasir Arafat'ın bulunduğu Filistin'e. Arafat bizi orada bir salonda karşıladı. O zamanlar Kudüs için Türkiye'nin desteğini arıyordu. Biliyorsunuz, Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonra üçüncü mukaddes şehirdir Kudüs. Arafat Kudüs'ü Filistin'in merkezi olarak almak istiyordu. Kudüs bir mukaddes İslam şehri olarak bir Müslüman devlet başkanının desteğini bekliyor. Anladığıma göre bizim İsrail'le dostluğumuz o zamanlar kuvvetli. Herhalde bu isteğine destek bulmadı. Genellikle Araplar bizim İslam kardeşliğimizi kendi davaları için kullanmak isterler. Ama Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımazlar. Bütün Arap memleketleri Hatay üzerinde hala hak iddia ederler. Son Irak meselesinde Iraklar bize yakın mı diye tartıştık. Bu hayaldir bence. Belki Amerikalılardan daha çok düşman saydılar bizi. Çünkü vaktiyle biz onları idare etmişiz. Aslında Mağrip'ten Irak'a kadar Arap ülkeleri Haçlılara karşı bugünkü varlıklarını Türklere borçludur. Bugünkü Irak idaresini modern Irak'ın ortaya çıkmasındaki altyapıyı Mithat Paşa valiliği sırasında yapmıştır. Irak bize çok şey borçludur. Erbakan başbakan olunca sırtını batıya çevirip bir İslam birliği kurayım dedi. Gitti Kaddafi'ye, hakaret gördü. Kaddafi ona akıl vermeye çalıştı. Gülüyor. Kürtlere niye hürmet vermiyorsunuz? Ve bazı iç işlerimize karıştı. Her Arap devleti milliyetçidir. Eğer bize bir yakınlık gösterirlerse İslam Birliği kardeşliği değil, bizi Udi yapmak için yaklaşırlar. Tarihte bir birlik oluşturmamışlar değil mi? Gayet tabii. Çünkü İslam dünyasının hakimiyetini 11. yüzyılda Türkler ellerine aldı. Onlar kaybettiler. Onun hıncı mı var? Türkler, Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, İslam dünyasının egemenliğini ele aldılar. Onu da unutmazlar. İmparatorluğun son zamanlarında Meclis-i Mebusan'da bir Arap fırkası vardı. Bağımsızlık istiyordu. Biliyorsunuz, Mekke Osmanlı himayesinde. Mekke Şerifi, Hüseyin'in hıyanetini İngilizlerle bir olmasını, yani Araplarla İslam temelinde bir kardeşlik, bir dayanışma hayaldir. Bazıları gündeme getiriyor, bu olamaz. Türkiye laik bir devlet olduğu için İslam politikası işlemez. Şimdi son zamanlarda 11 Eylül'den sonra laik ve parlamenter sisteme dayanan modern bir İslam memleketi olarak bizi tanımak istiyorlar. Bu da bir hayaldir, yürümez. Çünkü Batı memleketlerine, Amerika'ya mukavemet vardır. Bu mukavemette biz onlarla beraber değiliz. ABD ile Avrupa ile ittifakımız var. Bir Müslüman memleket olarak Arafat bizim destek vereceğimizi umdu. Tabii bu İsrail'le çatışma haline getirdi bizi. İkinci Dünya Harbi'nde biliyorsunuz Batı diplomatlarımız Yahudileri ölümden kurtarmıştır. Amerika ile dostluğumuzun temellerinden birisi hiç şüphesiz İsrail'i tutmamızdır. Öyle anlıyorum ki Sayın Demirel kesin bir şey söylemedi ve Arafat bütün toplantı ve ziyafet boyunca suratı asık Demirel'in yanında oturdu. Tavrını hiç sevmedim. Kudüs'ün surlarını Kanuni Sultan Süleyman yapmıştır. Onun zevcesi su getirmişti şehre. Hürrem Sultan. Hürrem Sultan, evet. Vakfiyesi üzerinde Princeton'dan öğrencim Profesör Amy Singer çalıştı. Bedevilerin yağmalarına karşı Kudüs bir surla çevrilmiş. Kudüs'e giderseniz bu sur sizi çok etkiler. O sur önünde bir ziyafet hazırlamıştı İsrailler. Belediye başkanı güzel bir nutuk verdi. Türk hatıraları, Türklerin yaptıkları. Benden de bir konuşma yapmamı istediler. Konuşmak istemedim. Hoşlarına gitmedi sanırım. Sur fevkalade güzel, beyaz, yüksek, yepyeni görünüşlü. İsrail'de bir eski eserler komitesi ihdas ettiler. Benim de üye olmamı istediler. İsrail'de 1993'te Fahri doktoranızı aldınız. 1993 Ocak ayıydı. O toplantıda doktora verilenler arasında Avusturya Başbakanı da vardı. Kendisine barış doktorası verildi. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Diplomama yazdıkları satırlar beni etkiledi. Okuyor. Zengin Osmanlı materyaline dayanarak, bu vesikalara Batı araştırma metotlarına tatbik ederek, Profesör İnalcık Osmanlı tarihinin daha önce keşfedilmemiş alanlarında kesin sonuçlar verdi ve tarih araştırmalarında yeni bir yol açtı. İsrail bugün Osmanlı tetkiklerinde en önemli ülkelerden birisidir. Türkiye'ye gelip çalışıyorlar, yakından izliyorlar. İsrail'e toplam 5-6 kez gittim sanırım. Fakat İsrail'e gitmek çok güçtür. Gece yarısıydı bir sefer. Bir polis geliyor, bir saat sorguluyor. Nerelere gittiniz? Ananız babanız kim? Bitti zannediyorsunuz, öteki polis geliyor. O da bir saat sorguluyor. Çıkarken dedim ki, bu memlekette bir daha gelmem. Gülüyor. Yeni davetler oldu fakat bir daha göze alamıyorum. İsrail'le konuşma yapmamı istediler. Yapmadım dediniz. Böyle irticalen konuşma yapmanızı istediklerinde reddettiğinizde hoşlarına gitmiyordur. Öte yandan sizin için zor bir durum. Bir kongrede Münih'te Uluslararası Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarihi Dergimizin kongresinde ilginç bir olay yaşadım. Almanya'da Bavyera, federasyon içinde ayrı bir eyalettir. Eski Bavyera dükalarının nefis bir bahçedeki sarayında ziyafet verilirdi bize. Türk dostluğundan, Türklerin eskiden oralara kadar sarktığından bahsetti bakan. Ama onları püskürttük dedi. Hakikaten Bavyera dükü 1683 Viyana bozgununun en önemli komutanlarından biridir. Nutuk verdiği salonun duvarında dükün zaferlerini kutlayan panolar var. O panoların birinde sarıklı Türkler atının ayakları altında. Salonda tabi cevap vermek bana düşüyor. Derneğin başkanıyım. Yorgunum. Bildirileri dinleyip yemeğe gelmişim. Bana sıra geleceğini biliyorum. Ama bitkin bir haldeyim. Bir de irticalen konuşacaksınız. Baktım bir masada dolu bardaklar duruyor. Hemen aradan sıyrıldım. Bir iki bardak şarap içtim. Enerjim yerine geldi. Gülüyor. Ondan sonra kürsüye çıkıp evet dedim Sayın Bakan. Panoda görüyoruz. Siz Türkleri püskürttünüz. Balkanlara girdiniz. Yani Türkler silahla sizi alt edemedi. Memleketinize giremedi ama bakınız bugün kolumuzun kuvvetiyle sizi fethettik. İngilizce arms ve arm kelimeleriyle kelime oyunu yapmışım. Gülüyor. Dinleyenlerden bir alkış koptu. Yani iki kadeh şarap bazen mucizeler yaratır. Gülüyor. Başka bir kongrede Paris'te belediye reisinin verdiği bir ziyafetteki konuşmada Jean-Louis Bacquet Grandmont gelip hadi siz cevap vereceksiniz demişti. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir de Fransızca konuşacağım. Çıkmadım bu sefer. Şarap da yok etrafta. Gülüyor. Semih Günver büyükelçiydi o zaman. Beni kınadı. Günver ile aramızda daima sorun çıkar. Ben bir seyahatten yeni dönmüşüm. Semih Günver dışişlerinde müsteşar yahut kültür dairesi başkanı. Bulgaristan'da Cumhuriyet'in yıl dönümü kutlamasında yapılacak konferansta konuşacak bir kişi arıyorlar. Sizin gitmenizi münasip gördük dedi. Ben gidemem dedim. Çok yorgunum. Diplomatlar çok nazik kişilerdir biliyorsunuz. Ama Günver reddim karşısında pek nazik olmadı. Her an konuşma yapmak sizin göreviniz gibi. Nasıl olur ki? Diplomatlardan söz açılmışken Nüzet Kandemir'i hatırladım. Diplomatlığa yakışır, çok nazik bir insandır. Chicago'ya gelmişti bir konferans için. Kürsüde konuşurken ben içeriye girdim. Geç kalmışım. kürsüden indi, ta benim sandalyeme kadar geldi, selamlaştık. Bu büyükelçimizin elinden Dışişleri Bakanlığı'nın yüksek hizmet madalyası almak nasip oldu. Büyükelçilerden dostum Gündüz Aktan'ı özellikle burada anmalıyım. Atina büyükelçisi iken beni elçilikte misafir ettiler. Bir Osmanlı tarihi yazmam için onun aracılığıyla Koç firması bana mali destekte bulundu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 224.